Ayrı bir ki, asıl gerçek, David Baldacci, sayfa 21. Üçüncü bölüm. Hollandalı aksanıyla akıcı bir şekilde İngilizce konuşan adam, ağanın açılımı ne dedi? Amsterdam'ın güneybatısından 15 kilometre uzakta olan Schiphol havaalanındaki pasaport kontrol biriminde bulunan Shaw, karşısındaki beyefendiye baktı. Dünyadaki en yoğun havaalanlarından biri olan Schiphol Havaalanı, yakınlardaki girdaplar oluşturan trilyonlarca tonluk suların yanında deniz seviyesinin 5 metre altında bulunuyordu. Shaw her seferinde buranın mühendislik cesaretinin uç noktasını temsil ettiğini düşünüyordu. Ülkenin tamamı deniz seviyesinin altında olduğu için uçakların inebileceği başka bir yer de bulamamışlardı. Shaw adamın neyi kastettiğini çok iyi bilmesine rağmen, "Efendim," dedi. Adam parmağını Shaw'un pasaportunun fotoğraf bulunan sayfasına bastırdı. "Bu, adı yazan yerde sadece adının baş harfi olan A var, bunun açılımı ne?" Shaw Hollandalı adamın baktığı pasaporta bir göz gezdirdi. Resmi kıyafetler içindeki pasaport görevlisi dünyadaki en uzun ulusun bir üyesine yakışır şekilde 1.88 boyundaydı. Hollandalı erkeklerin ortalama boyundan birkaç santim uzundu. Ancak Shaw'un endamının yanında 8 santim kadar kısa kalıyordu. "Shaw, herhangi bir açılımı yok," dedi. "Annem bana bir Hristiyan adı koymadı. Ben de kendimi niteleyen bir ad koydum. A. Shaw. Yani bir Shaw dedim. Bu benim soyadım ya da en azından annemin soyadıydı."
"Babanız onun adını almanıza karşı çıkmadı mı?"
"Bir babaya bebek yapmak için ihtiyaç duyulsa da onu dünyaya getirmek için ihtiyaç duyulmuyor."
"Peki hastane size bir at koymadı mı?"
Shaw gülümseyerek, "Tüm bebekler hastanelerde mi doğar?" dedi. Hollandalı adam biraz hırçınlaştı ancak daha sonra ses tonu sertliğini yitirdi. "Peki Shaw, George Berners gibi İrlandalı mısın?" Shaw Hollandalıların oldukça bilgili insanlar olduğunu öğrenmişti. İyi eğitimli ve meraklı bu insanlar tartışmalara katılmayı seviyordu. Daha önce hiç kimse ona George Bernard Shaw'u sormamıştı. "Olabilir ama ben İskoç'um, Kuzey İskoçyalıyım," dedi ve adamı uzattı. Amerikan pasaportunu düşünüp hemen sözlerine devam etti. "Yani atalarım oralardan gelmiş." Aslında bunun gibi bir düzine daha pasaportu vardı. "Connecticut'ta doğdum. Belki de oraları ziyaret etmişsinizdir."
Adam heveslice, "Hayır ama Amerika'ya gitmeyi çok istiyorum," dedi.
Shaw bu arzulu ifadeyi daha önce de görmüştü. "Tabii sokaklar gerçekten altınla kaplı değil. Kadınların hepsi de film yıldızı değil ama yapacak birçok şey, kullanılabilecek bir sürü boş oda var." Pasaport görevlisi görevine geri dönmeden önce istekli bir şekilde, "Belki bir gün gidebilirim," dedi.
"İş için mi, tatil için mi buradasınız?"
"Her ikisi de. Neden bunca yolu gelmişken ikisinden birisini seçeyim ki?" Adam kıkır kıkır güldü.
"Beyan edeceğiniz herhangi bir şey var mı?"
"Ik heb niets aan te geven."
Adam şaşkın bir tonla, "Hollandaca biliyor musunuz?" dedi.
"Bilmeyen mi var?" Adam güldü ve Shaw'un pasaportuna bazı ülkelerin kullandığı son teknoloji ürünü aletlerle işaretlemek yerine modası geçmiş mürekkepli mühürlerden bastı. Shaw'un duyduğuna göre bu aletler kağıda dijital izleme cihazı yerleştiriyormuş. Shaw her zaman için izleme cihazlarındansa mürekkepli mühürlerin kullanılmasını tercih ederdi. Shaw'un Hollandalı yeni arkadaşı pasaportu uzatırken, "İyi tatiller," dedi. Shaw çıkışa doğru yürürken, "Ben de iyi bir tatil geçirmeyi umuyorum," dedi, dışarı çıktı ve onu yaklaşık 20 dakika sonra Amsterdam'daki ana istasyona ulaştıracak olan trene gitti. İşler oradan itibaren daha heyecanlı bir hal alacaktı. Ancak öncelikle oynaması gereken bir rol vardı. Çünkü onu izleyecek kişiler vardı. Aslında onu o anda dahi izliyorlardı. 4. Bölüm. Shaw tren istasyonunda bindiği taksiden Amstel Intercontinental Hoteli'nin önünde indi. Otel son derece güzel, 79 odaya ev sahipliği yapıyordu ve odaların çoğu Amstel Nehri manzarasına hakimdi.
Ancak şov buraya manzaraya bakmak için gelmemişti. 3 gün boyunca rolüne sadık kalacak olan şov bu kentte bir turistti. Bu iş için nüfusu 750 bin olan Amsterdam'dan daha uygun bir yer yoktu. Kentteki insanların sadece yarısı Hollandalıydı. Bir tekne gezisine katıldı ve hevesle Venedik'ten daha fazla kanala sahip bu kentin ve 200 kilometre karelik alana yerleştirilmiş yaklaşık 13 bin köprünün fotoğrafını çekti. Kentin 1/4 sularla kaplıydı. Şovun özellikle dikkatini çeken şey ise yüzen evlerdi. Yaklaşık 3 bin tane yüzen ev kanallar boyunca demir atmıştı. Bunlar ona kökenini anımsattığı için çekici geliyordu. Bu evler suyun üstünde dursa da hiç hareket etmiyordu. Bir kuşaktan diğerine aktarılıyorlar ya da satılıyorlardı. Şov tek bir yere böylesine bağlı olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyordu. Daha sonra şortlarını ve koşu ayakkabılarını giyindi ve otelin yakınındaki Ooster Park'ın açık alanı boyunca koştu. Aslında şov ömrü boyunca hiç durmadan koşmuştu. Eğer işler planladığına göre giderse bunlar artık bir son bulacaktı. Ya böyle bir sona erişecekti ya da canından olacaktı. Bu riski almayı seve seve göğüsleyebilirdi. Bir bakıma o zaten ölüydü. Şov Amsterdam'ın en ünlü kafeler zinciri olan Bulldog'da kahvesini yudumlarken işleriyle ilgilenen insanları izliyordu. Ayrıca göz ucuyla onu izlediği belli olan adamlara da baktı. Takip ettiği kişiyi adam gibi nasıl izleyeceği konusunda en ufak fikri olmayan adamları gözlemlemek gerçekten acınası bir durumdu. Ertesi gün en çok sevdiği restoranlardan birinde öğle yemeği yedi. Restoran yaşlı bir İtalyana aitti. Adamın eşi, kocası baş garson, garson, şef, komi, bulaşıkçı ve kasiyer görevlerini üstlenirken sabahtan akşama kadar bir masada oturup gazete okuyordu. Restoranda kadının işgal ettiği masa hariç 5 masa ve sadece 4 tane bar sandalyesi vardı. Müşteriler kapıda bekleyip adam tarafından inceleniyordu. Eğer adam başıyla onay verirse içeriye giriyorlardı. Adam onları reddederse de yemek yemek için başka bir yere gitmek zorunda kalıyorlardı. Şov hiçbir zaman reddedilmemişti. Belki de bunun sebebi onu güç bakımından üst sıralara taşıyan heybetli fiziki yapısı ve çekici mavi gözleriydi. Ancak en büyük sebep büyük ihtimalle dükkan sahibiyle bir süre önce birlikte çalışmış olmalarıydı. İş yaptıkları konu ise yiyecek veya içecekleri barındırmıyordu. Şov o gece bir takım elbise giyindi ve müzik teatrda bir operaya katıldı. Gösteri bittikten sonra yürüyerek tekrar otele dönebilirdi. Ancak o zıt yönde ilerlemeyi tercih etti. Hollanda'ya asıl geliş sebebi o gece ile ilgiliydi. Şov artık bir turist değildi. Genel evlerin bulunduğu semte yaklaşırken aşağı tarafta karanlık ve özellikle de dar bir sokak gördü. Karanlıktaki gölgelerin içinde küçük bir çocuk vardı. Önünde ise kaba görünümlü bir adam vardı. Adamın fermuarı açıktı ve kocaman ellerinden birini de çocuğun pantolonunun içine sokmuştu. Şov aniden yolunu değiştirdi. Sokağa dalıp adamın başının arkasına bir darbe indirdi. Saldırının dozunu ayarlamıştı. Amacı adamı öldürmek değil bayıltmaktı. Ama bu yırtıcı hayvanın işini bitirmeyi çok fena bir şekilde arzuluyordu. Adam baygın halde kaldırıma düşerken şov çocuğun eline 100 avro sıkıştırdı. Çocuğu sertçe iterek uzaklara gönderdi ve Hollandaca konuşarak onu uyardı. Şov korku yüklü ayak seslerinin yankısı gittikçe azalırken çocuğun en azından o gece için aç kalmayacağını ya da ölmeyeceğini biliyordu. Yoluna dönüp ilerlemeye devam ederken ilk defa eski menkul kıymetler borsasının genel evler semtindeki fahişelerin tam karşısında durduğunu fark etti. Daha fazla düşününce bu durumun çok da garip olmadığına karar verdi. Para ve fahişeler her zaman dost hayatı yaşamıştı. Bazı kadınların ödeme olarak avro yerine şirket hissesini kabul edip etmediğini merak ediyordu. Borsanın orospulara yakınlığından daha ironik olan şey ise genel evler semtinin tamamının Ude Kerk ile yani şehrin en eski ve en büyük mabedi olan Büyük Kilise ile sarılı olmasıydı. 1306 yılında sıradan bir tahta şapel olarak kurulan kilise, 200 yıl boyunca sürekli olarak tamir edilmiş, büyütülmüştü. Hatta bir komedyen ön girişteki kaldırıma pirinçle bir çift göğüs dahi çizmişti. Shaw birkaç sefer bu kiliseye girmişti. İçeride onu etkileyen şey ise koronun tahta sıralarının altına oyulmuş olan erkek figürlerinin altında duran büyük dışkılardı. Bunun o zamanlarda kilise ayinlerinin çok uzun sürdüğünün göstergesi olduğunu düşünmüştü. Günah semtinin orta kısmına doğru ilerlerken azizler ve günahkarlar ile tanrı ve fahişeleri düşünüyordu. Hollandalılar bu yere Wallet Yes ya da küçük duvarlar diyordu. Muhtemelen bu Wallet Yes'lerde yaşananlar dışarı çıkmıyordu. Shaw bu gecede bu durumun değişmeyeceğini umut ediyordu. Genel evler semti çok büyük değildi. Muhtemelen iki kanal uzunluğundaydı ama bu iki bloğa çok fazla şey sığdırılmıştı. Geceleri görev başı yapan fahişeler buradaki kadınların en güzelleriydi. Birçoğu ülkeye boş vaatlerle getirilen ve daha sonra da genel olarak kullanılan tabirle fuhuş batağına saplanan kişilere dönüşen Doğu Avrupalı çekici kadınlardı. Gariptir ki gececi fahişeler çoğunlukla şov yapmak için dışarıya çıkıyordu. Zaten binlerce kişi etrafa göz gezdirirken bu kapılardan içeri girip şehvet düşkünü olarak görünmeyi kimseler istemezdi. Sabahları ve öğleden sonraları semt daha sessizdi. İşte bu saatlerde daha ciddi müşteriler 8 saatlik vardiyanın ikinci ve üçüncü turunda çalışan ve çekiciliği diğerlerine göre az olmasına rağmen yetenekli olan kadınları ziyaret ediyordu. Fahişelerin odalarını fark etmeden buralardan geçmek imkansızdı. Çünkü bu odaların dış kısımları gözleri kör edebilecek kırmızı neon lambalarla aydınlatılıyordu. Odaların içindeki floresan lambalar ise üzerinde birkaç karış kıyafet olan kızları yaz güneşi gibi parlatıyordu. Şov kadınların durduğu pencereleri birer birer geçti. Bazı kadınlar dans ediyor, bazıları da erotik pozlar veriyordu. İçerideki yataklar yıllık olarak yaklaşık 500.000 avroluk satışa kucak açsa da buraya gelen kişilerin çoğunluğu seks yapmak için değil, etrafa bakınmak için geliyordu. Shaw başını aşağıda tuttu, ayakları onu belli bir yere götürüyordu. Gideceği yere varmış sayılırdı. 5. Bölüm. Penceredeki kadın genç ve güzeldi. Simsiyah saçları çıplak omuzlarının etrafını sarıyordu. Ayaklarında ince topuklu yüksek bir ayakkabı vardı. Üzerinde sadece beyaz bir tanga ve büyük memelerinin arasından sarkan ucuz bir kolye vardı. Memelerinin ucuna ay çiçeği şeklinde süsler yapıştırmıştı. Shaw bunun ilginç bir tercih olduğunu düşünüyordu. Kalabalığın arasından geçerken onunla göz göze geldi. Kadın onu kapıda karşıladı. Shaw kadına ilgi duyduğunu gösterdi. Kadın topuklu ayakkabılarına rağmen Shaw'dan 30 santim kadar kısaydı. Penceredeyken daha uzun görünüyordu. Zaten vitrinde her şey daha büyük ve daha güzel görünürdü. Oysa vitrindeki şeyi alıp eve götürdüğünüzde o kadar da özel bir şey almadığınızı fark ederdiniz. Kadın önce kapıyı ve daha sonra da kırmızı perdeleri kapattı. Bu dışarıdakilere odanın dolu, içerideki hanımın da meşgul olduğunu ileten bir mesajdı. İçerisi küçüktü. İçeride bir lavabo, bir tuvalet ve tabii ki bir de yatak vardı. Lavabonun yanına bir düğme koyulmuştu. Fahişeler acil durumlarda bu düğmeye basıyor, hemen ardından da polis geliyordu. Polis kendisini tatmin etmek için aşırıya kaçan müşteriyi sürükleyerek dışarı çıkarıyordu. Burası şehirde polisin en çok devriye gezdiği yerdi. Elde edilen vergi gelirini korumak için her şey yapılıyordu. Shaw arka taraftaki duvarda ikinci bir kapı daha gördü ve sonra uzaklara baktı. Yan odadaki mutlu müşterinin yüksek sesi çok net bir şekilde duyuluyordu. Fahişe pansiyonları birbirinden çoğunlukla alçıpanlarla ayrılıyordu. Bazen ise iki oda arasına sadece bir perde konuluyordu. Bu işleri yürütmek için çok fazla yere ya da süse gerek duyulmadığı belli oluyordu. Kadın Hollandaca konuşarak "Çok yakışıklısın" dedi. Şovu süzüp "Yapılısın da" dedi. "Her yerin büyük mü? Çünkü ben aşağıda o kadar büyük değilim" dedi. Bu sırada doğrudan Shaw'un kasıklarına bakıyordu.
"Shaw spricht o Engels," dedi.
Kadın başını salladı. "İngilizce biliyorum. 20 dakikası 30 avro ama bir saati 75'e yaparım,"
dedi ve sıradan bir tonla "sana özel" diyerek sözlerine devam etti. Shaw'a Hollandaca yazılı olan bir liste uzattı. Ancak sayfanın altında yazılanların İngilizce, Fransızca, Japonca, Çince ve Arapça dahil olmak üzere 10 farklı dile çevrilmiş hali de vardı. Başlık olarak yapacağım ve yapmayacağım şeyler yazıyordu.
Shaw kağıdı geri uzattı. "Arkadaşım burada mı?"
"Uzun zamandır onunla tanışacağım vakti bekliyordum," dedi ve içerideki ikinci kapıya baktı.
Kadının Shaw'a karşı tavırları değişti ve "evet, burada," dedi.
Arkasını döndü ve Shaw'u arka duvardaki kapıya doğru götürdü. Gözler önüne serdiği poposu sıkıydı. Ancak Shaw'un önünde abartılı manken edasıyla yürürken hafiften sallanıyordu.
Shaw bunun kadının alışkanlığından dolayı mı yoksa ince topukların dengesizliğinden dolayı mı olduğunu bilmiyordu.
Kadın kapıyı açtı ve eliyle Shaw'u içeriye yönlendirdi. Onu içerideki sıradan yiyeceklerin bulunduğu bir masanın ardında oturan yaşlı bir adamla baş başa bıraktı. Masanın üzerinde bir kalıp peynir, bir parça morina balığı, bir parça ekmek ve bir şişe şarap vardı. Adamın yüzü kırışıklıklarla doluydu, beyaz sakalı seyrekti, ufak göbeği ise yumuşak ve yuvarlaktı. Gözleri kesilme vakti gelmiş olan kar beyazı rengindeki darmadağın saçlardan oluşan püsküllerinin altından dikkatlice etrafa bakıyordu. Adamın gözleri Shaw'un gözlerine kilitlenmişti. Adam masayı gösterdi.
"Aç mısın, susuz musun?"
İkinci bir sandalye daha vardı ancak Shaw oturmayı tercih etmedi. Aslında oturmaya teşebbüs etseydi adam onu vurabilirdi. Çünkü sol elinde bir silah vardı ve silahı Shaw'a doğrultmuştu. Önceden belirtilen talimatlar kesindi. Hayatta kalmak istiyorsa oturmamalı, bir şey yiyip içmemeliydi.
Shaw göz ucuyla bakarak neredeyse odanın tamamını gözden geçirmişti. İçeriye açılan tek yer az önce geçtiği kapıydı. Bir gözüyle kapıyı, bir gözüyle de adamı görebilecek yerde duruyordu. Gözünü adamın silahından da ayırmıyordu. Başını iki yana salladı ve "teşekkürler. The Green Lantern'de yemek yedim," dedi. Bahsettiği yer geleneksel Hollanda yemeklerinin 300 yıllık bir odada sunulduğu ucuz bir restorandı. Şifreli saçma sözler de ortadan kalkınca adam ayağa kalktı, cebinden bir parça kağıt çıkardı ve Shaw'a uzattı. Shaw adrese ve kağıttaki diğer bilgilere baktı, kağıdı yırtıp duvarın kenarında duran tuvaletin içine attı ve sifonu çekti. Gitme vakti geldiği anlaşılan yaşlı adam yıpranmış bir şapka ile yamalı bir palto giyindi ve odayı terk etti. Shaw hemen odadan ayrılamazdı. Cinsel birleşmeler doğal olarak iki defa seks yapan gençlerde dahi iki dakikadan daha uzun sürerdi. Ayrıca insan birilerinin kendisini izleyip izlemediğini bilemezdi. Aslında Shaw bunu biliyordu. Çünkü birkaç kişi onu izliyordu. Shaw kadının küçük yatak üzerinde kedi gibi uzandığı ana odaya geri döndü. Perde halen kapalıydı. Kadının seks metresi halen çalışıyordu. Kadın tangasını bacaklarından aşağı doğru indirmeye başlarken hafif sıkılgan bir tonla "şimdi benimle sevişecek misin?" dedi. Shaw'u ikna edeceğini düşünerek "parası ödendi," dedi. "Bir saatlik. Fazladan 30 avroya liste dışına da çıkarım."
Shaw nazikçe gülerek "ne, dank u," dedi. Seks konusunda ters çevireceği kadına en azından kendi dilinde cevap vermenin daha uygun olacağını düşünmüştü.
Alındığı belli olan kadın "neden, bir sorun mu var?" dedi.
Shaw doğrudan "evliyim" cevabını verdi.
"Beni görmeye gelenlerin çoğu evlidir zaten."
"Olabilir."
Kadın kuşkucu bir tavırla "yüzüğün nerede?" dedi.
"İşteyken takmam."
"Beni istemediğinden emin misin?" diyen kadının yüzündeki şüpheci ifade sesindeki kuşku tonuna yansımıştı.
Shaw şaşkınlığını kadından gizledi. Kadının bu işlere gerçekten yeni başlamış olduğu belli oluyordu. Kibirli tavırlar sergiliyordu. Oysa bu işte uzun zamandır çalışan fahişeler seks yapmadan para alma fırsatını hayatta kaçırmazdı.
"Evet, eminim."
Kadın tangasını yukarı çekti ve yazık dedi. Evet, yazık. Aslında işler plana göre giderse Shaw 2 gün içinde hayatında gerçek anlamda sevdiği tek kadınla Dublin'de baş başa olacaktı. Bu ayrıca o anda neden hemen dışarı çıkması gerektiğini de açıklıyordu. Shaw bunun gerçekleşme ihtimalinin az hem de çok az olduğunu kabul etmişti. Onun mesleğinde yarınlar ölümü tadabileceği sıradan zamanlardı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 34.